Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 İsvan 1399 Hicri Kameri 15 Recep 1442 ve miladi 27 Şubat 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşçı ile Amerika'nın Suudi rejimine karşı Kaşıkçı raporunu yayınlaması üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, İslam açısından çocukların talim ve terbiyesi ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani hükümetin tüm gücünü koronavirüs aşısı alımı üzerinde odakladığını belirtti. Irak Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretleri devam ediyor. Şehit Süleyman'ın katilleri için en iyi yanıtın Amerikalı bölgeden kovmak olduğu belirtildi. Amerika, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı münasebetlerini baltalamaya çalışıyor. Merhum Erbakan vefatını 10. yıl dönümünde anılıyor. Ve Yemen'de Suudi Koalisyonu'nun cinayetleri protesto edildi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Ruhani hükümetin tüm gücünü koronavirüs aşısı alımı üzerinde odakladıklarını ve yapabildikleri kadar aşı temin edeceklerini vurguladı. Bu sabah koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin oturumunda yaptığı konuşmada ülkede aşılama çalışması başladığını belirten Cumhurbaşkanı Ruhani şöyle dedi. Aşılama çalışması ülkede hem sağlık personeli hem de ileri yaştaki hastaları kapsayacak şekilde başladı. Önümüzdeki günlerde kapsam alanı daha da gelişecektir. Ruhani şöyle ekledi. Gelişmiş zengin ülkeler üretilen tüm aşıları kendi ülkelerinde biriktirmeyi ve aşılama çalışmalarını hızlandırmaya çalışıyor. Oysa ahlaki ve insani görev dünyada tüm insanları düşünmemize hükmediyor. Bu hastalık bir pandemidir, yani tüm dünyayı etkilemiştir. Cumhurbaşkanı Ruhani açıklamasının devamında gerçek bağışıklık ancak aşılama çalışması dünya genelini kapsayacak şekilde de yapılması ve tüm ülkelerinde bu çalışmanın kapsamına alınması durumunda elde edilebileceğini vurguladı. Ruhani mevcut şartlarda sınırların daha sıkı denetlenmesi gerektiğini belirterek şöyle dedi. Şu anda ülkenin önemli eyaletlerinden biri olan Huzistan eyaleti yeni bir dalga ile karşılaştı ve bu yüzden de eyalete giriş çıkışlar daha sıkı kontrol edilerek eyalette yaşayan vatandaşlar için daha iyi şartlar oluşturulmalıdır.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Simad Sadat Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak son 24 saatte 81 vatandaşın daha koronadan hayatını kaybettiğini duyurdu. Sözcü Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 81 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 7.975 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59.980'e, vaka sayısının da 1.623.159'a çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3.729'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.386.534'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı yaklaşık 112 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 2.450.000'in üzerine çıktı.
Tahran'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bugün İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü. Bugün üst düzey bir heyetin başkanlığında Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi. Şemhani görüşmede Amerika'nın Irak'taki son askeri hareketliliğine değinirken, Irak parlamentosunun ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesine ilişkin çıkardığı yasanın uygulamasının ertelenmesi, bölgedeki krizin tırmanmasına neden olmuştur dedi. Bölge ülkelerinden gerilimi azaltmak ve mevcut krizleri de hafifletmek için yapıcı işbirliği ve istişarelerde bulunması gerektiğini vurgulayan Şemhani, Irak'taki mevcut huzur ve güvenliğin korunması gerektiğini belirtti. Amerika'nın son eylemlerinden terör örgütü IŞİD'in bölgedeki faaliyetlerini artırmak, teröristlerle mücadele eden direniş güçlerine saldırmak ve yeni bir terörizm çağı açmak amacıyla ordunu diri getiren Şemhani, terörizme karşıtı mücadele yürüten İran ile diğer ülkeler tekfiri terör örgütlerinin bölgede yeniden canlanmasına izin vermeyecektir dedi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, ülkesindeki son siyasi ve güvenlik gelişmelerine dair hazırladığı raporu sunarken, güvenlik ve istikrar, ekonomik kalkınma ve refahın temelidir ve Irak gibi yıllardır terör ve güvensizlikle mücadele eden bir ülke için güvenliğin sağlanması birinci önceliktir dedi. Iraklı yetkili bu ülkede İran'a ait döviz kaynaklarının ödeme sürecinin de başladığını belirtti.
İran ile Irak Dışişleri Bakanları bugün Tahran'daki görüşmede ikili münasebetleri geliştirme yollarını masaya yatırdılar. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ve Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin iki ülkenin siyasi ve ekonomik münasebetlerini ele aldılar. Bakan Zarif görüşmede Amerika'nın Irak-Suriye sınırında Irak güçlerine saldırısını tehlikeli bir girişim olarak niteleyip bu saldırıyı kınadı, bu yasa dışı saldırıların Irak'ın egemenliğinin ihlali olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı ayrıca Irak topraklarındaki son saldırı ve yaşanan olayları şüpheli niteleyerek bunun İran ile Irak münasebetlerine zarar vermek ve Irak'ın iç güvenliği ve istikrarını bozma hedefiyle olabileceğini belirtti. Görüşmede Irak Dışişleri Bakanı da Irak hükümetinin bu ülkedeki olayların İran ile üst düzey münasebetlerin bozulması için kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.
İran, Suriye halkının yanında kalmaya devam edecektir. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmede İran'ın geçmişte olduğu gibi ekonomik yeniden yapılanma ve kültürel işbirliği konusunda Suriye hükümetiyle halkının yanında olacağını söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İran-Suriye arasındaki kamu diplomasisi, medya ve kültürel işbirliği kapsamında bu ülkeyi ziyaret eden Hatipzade, Suriyeli yetkililerin yanı sıra düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad ile görüşen Hatipzade, ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri ve İran Dışişleri Bakanlığı ile Suriye Dışişleri Bakanlığı arasındaki kültürel ve medya işbirliğini ele aldı. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Miktat, iki ülke arasında kültür ve medya alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Hatipzade Miktat'ın ardından Suriye Bilgi ve Kültür Bakanı, Bilim Bakanı ve Suriye Cumhurbaşkanı kıdemli danışmanı Basina Şaban ile buluştu. Sözcü bu görüşmelerde iki ülke arasında kültürel ve medya işbirliğinin geliştirilmesi gereğine vurgu yaparken, Suriye halkının teröre karşı askeri direnişte gösterdiği direnişten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İran'ın geçmişte olduğu gibi ekonomik yeniden yapılanma ve kültürel işbirliği konusunda Suriye hükümetiyle halkının yanında olacağını söyledi. Suriyeli yetkililer de bu görüşmelerde Suriye halkının İran'ın Suriye halkıyla olan tavrını asla unutmayacağını vurguladı. Hatipzade Suriye Diplomatik Akademisi'nde konuşmanın ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ndeki toplantılarına katılmanın yanı sıra Suriye medyası üyeleriyle ortak bir toplantıya katılarak sorularını yanıtladı. Hatipzade ayrıca Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşşar Caferi ve iki ülke arasında kamu diplomasisi işbirliği çerçevesinde diğer yetkililerle bir araya geldi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika güçlerinin Suriye'nin doğusundaki bölgelere yönelik yasa dışı saldırılarını insan hakları ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirerek bu saldırıları şiddetle kınadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatipzade, Siyonist rejimin Suriye topraklarına yönelik sürekli saldırısının devamı niteliğindeki bu saldırılar, son zamanlarda Amerikan güçlerinin Suriye'ye yasa dışı yollarla girdiği ve Suriye halkına ait petrol dahil doğal kaynakları çalmanın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerini işgal ettiği bir durumda meydana geldi ifadesini kullandı. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Miktad yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleleri incelediler. Görüşmede iki ülke Dışişleri Bakanları Soçi'de düzenlenen en son Astana süreci görüşmeleri hakkında görüş alışverişinde bulundular ve Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye ile ilgili kararlarına ve Suriye toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı duymaları gerektiğine vurgu yaptılar. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran İnsan Hakları Komitesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısında 3 Batılı ülkenin Tahran'a karşı iddialarına ve yalanlarına tepki gösterdi. İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Ali Bakri Keni bu bağlamda Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu toplantısında 3 Batılı ülke yetkililerinin İran'da insan hakları hususunda yalan iddialarda bulunduklarına işaretle şöyle yazdı. Terörizm tarihi ansiklopedisi olan Amerika, kimyasal silahları hala İran'da kurban almakta olan Almanya ve 17 bin masum İranlıyı şehit eden teröristlerin çöplüğü ve hizmetçisi olan Ardımutluk. Söz konusu ülkeler Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu toplantısında İran İslam Cumhuriyeti'nde insan hakları konusunda yalan dolan açıklamalarda bulunmuştur.
İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kadhodayi, Kudüs gücünün eski komutanı Şehit Korgeneral Kasım Süleymani suikastinin amirleri ve sorumlularına verilecek en iyi yanıtın Amerikalıları bölgeden kovmak olduğunu belirtti. Kadhodayi bugün yaptığı açıklamada Kudüs gücü eski komutanı Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'nin savaş meydanında düşmanlara karşı sert davranırken şehit aileleri başta olmak üzere halka karşı şefkatli olduğunu kaydetti. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump yönetiminin tüm General Süleymani'ye yönelik işlediği cinayetin insanlık suçu olduğunu vurgulayan Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Kadhodayi, İran Yargı Erki ve Dışişleri Bakanlığı ile Irak yönetiminin bu cinayet ile ilgili açılan dosya hakkında iyi girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Korgeneral Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine gittiği Bağdat'ta Amerikan terörist güçlerince suikasta uğradı.
İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Abulfazl Amoi, Amerika'nın girişimlerinden İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ilişkilerini bozmak için olduğunu belirtti. Muhabirimizle konuşan Amoi, İran'ın yeni eylemlerinin nükleer anlaşma çerçevesinde olduğunu, İran'ın barışı nükleer faaliyetlerinde yeniden başlatma ve güçlendirme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Amerika'nın ajansta İran karşıtı karar çıkarma çabasına da dikkat çeken Amoi, İran'ın attığı yeni adımlar ve ek protokolü askıya almasının Batılı tarafların yaptırımları iptal etmemesine verilmiş bir yanıt olduğunu belirtti. Amahiye Batır'ı taraftaran kendi hükümlülüklerine girene getirmesi ve İran ile ajansın işbirliğini baltalaması gerektiğini belirtti. Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Batılı ülkelerin ajansı istismar etmesinin İran ile ajansın işbirliği süreci üzerinde olumsuz etkiyi bırakacağı uyarısında bulundu.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümeti Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Merhum Erbakan vefatının 10. yılında sevenleri, yakınları ve dostları tarafından düzenlenen etkinlikle rahmetle anıldı. Siyasi hayatı boyunca dünya Müslümanlarını bir araya getirmek için yoğun bir çaba ortaya koyan Necmettin Erbakan, İslam dünyasının siyasi, teknolojik, kültürel ve para birliği idealini savundu. Fikir babası olduğu D8 oluşumuyla Türk ve Müslüman alemine kurtuluş reçetesi sunan Erbakan, dünya üzerindeki yaklaşık 1,5 milyar Müslümanı tek çatı altında toplamayı hedefledi. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda mücadeleye geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük alim, devlet ve siyaset adamı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı.
Türk Hava Yolları bu şirketin yöneticilerinin İran'ın Urumiye kentine uçak seferleri başlatma kararı aldığını duyurdu. Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada şirketin yönetim kurulunun fırsatları ve piyasanın da durumuna göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Urumiye kentine doğrudan uçak seferleri başlatmayı planladıkları ifade ediliyor. Uçuşların Türkiye'den hangi havalimanından ve hangi sıklıkla yapılacağı hakkında bir ayrıntı verilmedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbek mevkitaşı Şevket Mirziyayev telefon bağlantısından son bölgesel gelişmeleri ele aldılar. Fars Haber Ajansı'nın Taşkent'ten verdiği habere göre görüşmede Türkiye ve Özbekistan Cumhurbaşkanları ticaret, sanayi, enerji, altyapı, ulaşım, tarım, eğitim ve kültür alanlarında öncelik arz eden ortak projelerin uygulama sürecini masaya yatırdılar. Mirziyayev ile Erdoğan görüşmede ayrıca ticaret hacmi ve yatırımın artması için uygun şartların oluşmasının önemine vurgu yaparak kolaylaştırıcı ticaret anlaşmasının hazırlanıp kısa sürede uygulanmasına vurgu yaptılar.
Birleşik Arap Emirlikleri Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi cinayetinde Suudi Arabistan'ın tutumunu desteklediğini açıkladı. Amerika istihbaratı hazırladığı raporda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Khashoggi'nin infaz emrini onaylayan kişinin Veliaht Muhammed bin Salman olduğunu bildirdi. Suudi Arabistan Dışişleri ise raporu kesin bir dille reddederken kongreye sunulan rapor, krallığın önde gelenleri hakkında kötü niyetli ve yanlış sonuçlar içeriyor ve kabul edilemez şeklinde yanıt verdi. Konuyla ilgili bir açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nden de geldi. Devlet Haber Ajansı VAM'ın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri söz konusu raporla ilgili olarak Suudi Arabistan'ın tutumunu desteklediklerini açıkladı.
Suriye parlamentosu üyelerinden Mahmut Çuadar, Amerika'nın Suriye'nin Irak sınırında derinleş mevzilerine yönelik saldırısına gösterdiği tepkide Amerika'nın yeni başkanın yüzündeki maskenin düştüğünü belirtti. Suriyeli temsilci bugün El Malume sitesine yaptığı açıklamada Amerika ve müttefiklerinin menfur işgalinden tek kurtuluş yolunun derinleş olduğunu, son saldırıların terör örgütlerine destek amacıyla gerçekleştiğini vurguladı. Çuadar, Amerika Başkanı Biden'in bu saldırıyla gerçek yüzünü ve başkanın değişmesiyle Washington yönetiminin hasmane politikasının değişmediği gerçeğini ortaya koyduğunu vurguladı. Bu arada Iraklı güvenlik kaynakları Amerika'nın Irak-Suriye sınırında yaptığı son saldırısının intikamını almak üzere derinleş güçlerinin düzenleyebilecekleri saldırıların paniği ile Amerikalı güçlerin alarm durumuna geçtiklerini duyurdu.
Yemen'in başkenti Sana'da dün binlerce kişi Amerika ile İsrail'in desteklediği Suudi Arabistan koalisyon güçlerine karşı protesto gösterisi düzenledi. El Mesire televizyonunun haberine göre başkent Sana'daki yürüyüşe katılanlar mütecaviz Suudi koalisyonun Yemen halkına yönelik abluka ve saldırılarına protesto ederek emperyalizme karşı direnişe ve kendi egemenlik haklarını korumaya vurgu yaptılar. Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali Husi yürüyüş sırasında yaptığı konuşmada Yemen milletinin bugün bu yürüyüşte her daim kendi vatan ve onurunu temin adımlarla korumaya devam edeceklerini deklare ettiklerini belirtti.
Suriye'nin kuzeydoğusuna yer alan Deir ez-Zor vilayetinde bir doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Sana Haber Ajansı'nın aktardığına göre Suriye Petrol Bakanlığı, Deir ez-Zor'un kırsalında yer alan Ebu Haşab bölgesinde ana doğalgaz boru hattına saldırı düzenlendiği bildirildi. Yerel kaynaklar boru hattının Remilan'dan Baniyasa rafinerisine doğal gaz taşıyan hat olduğunu aktardı. Öte yandan bugün Suriye'nin Hama vilayetine bağlı Selmiye kentinin doğusunda bir mayın infilak etmesi sonucu 5 sivil hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.
İşgal rejimi İsrail ordusu işgal topraklarının güneyinde bir Siyonist askerin yaralandığını duyurdu. Siyonist rejim ordusu bugün yaptığı açıklamada Mısır sınırları istikametinden açılan ateş sonucu bir Siyonist askerin yaralandığını duyurdu. Siyonist rejim ordusu bu operasyonun işgal altındaki Filistin topraklarından güneyinde yer alan Faren bölgesinde gerçekleştiğini işaretle yaralı Siyonist asker için tedavi işlemlerinin sürdüğünü belirtti.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da muhalefetin başbakan aleyhinde protesto eylemi için yeniden çağrıda bulunduğunu bildirirken Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanları telefonda görüştü. Sputnik Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ermenistan başkenti Erivan yeniden başbakan Nikol Paşinyan'ın görevinden istifa etmesini isteyen kitlelerin gösterisine sahne olmakta. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan perşembe günü yaptığı açıklamada Paşinyan'dan istifa etmesi çağrısında bulundu.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Amerika'nın birkaç hafta içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koymaya hazırlandığını belirtti. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü, Amerika'nın birkaç hafta içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koymaya hazırlandığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız Yunan siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Suudi Arabistan Mağrib Kıskacında başlığını taşıyor. Yemen'in Mağrib bölgesinde yaşanan son gelişmeler Suudi Arabistan rejiminin Yemen Savaşı kıskacında bocaladığını ve bizzat oluşturduğu çıkmazdan kurtulmaya çalıştığını gösteriyor. Öyle ki eğer Beyaz Saray Riyad'ın yardımına koşmazsa Ali Suud her zamankinden daha çok bu savaşta yenilgiye yakın olacaktır. Suudi Arabistan'ın ele başlığında Yemen'e karşı oluşturulan saldırgan koalisyonun Yemen Savaşı'nı başlatmasının 6. yılına bir aydan daha az bir süre kalmışken Mağrib bu savaşın odak haline gelmiştir. Üstelik bu savaşta üstün konumda olan taraf ise Yemen ordusu ve halk komiteleridir. Öyle ki dört yandan Mağrib'e 5 ila 7 kilometre mesafede bulunuyorlar. Yemen askeri uzmanlarından tüm General Abdullah Hasan el-Caferi var olan durum hakkında şöyle diyor. Mağrib ilinin tümü ordu ve halk komitelerinin kontrolündedir ve sadece Mağrib kenti saldırgan Suudi Arab koalisyonun paralı silahlı güçleri ve terörist grupların elindedir. Fakat işgalin son bulmasına çok az bir süre kalmıştır. Halk komiteleri ve ordu bu kenti doğru dört bir yandan iyi ilerlemeler kaydettiler ve El-Necet, El-Esved, El-Zur, Eyb, El-Hemar, El-Hafaf, Vadi-Erak, Ga-El-Mecruriye, Vaat-Danbe, Senfe ve El Tallal El Hamra bölgeleri son ilerlemelerde işgalden kurtarıldılar ve tüm bölgeler kente 5 ila 7 kilometre uzaklıkta, kent her taraftan da kuşatma altındadır. Mağribin tamamen Yemen ordusu ve halk komiteleri tarafından işgalden kurtarılması, ülkenin kuzey bölgesinin tamamen Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin elinde olması demektir. Diğer yandan Mağrib jeopolitik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Uzmanlara göre bu ilde var olan ve yeraltı kaynaklarını da çağımızda bu ilin önemli özellikleri olarak saymak gerekir. Mağrib büyük petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahipken aynı zamanda elektrik santralleri de sahiptir. Mağrib ile 2014 yılına kadar çevre illere elektrik, doğal gaz ve petrol ihraç ediyordu. Fakat Yemen Savaşı'nın başlamasından itibaren bu süreçte büyük aksaklıklar ve sorunlar da yaşanmıştır. Resmi olmayan velilere göre Mağrib ilinde petrol ve doğal gaz üretim kaynağı olan Safi Rafinerisi yıllık olarak en az 700 bin ton doğal gaz ve günlük 19 bin varil petrol üretiyor. Safi Rafinerisi'nin önemi itibariyle Yemen ordusu ve halk komiteleri güçlerinden bir kısmını rafineriye doğru yönlendirirdiler. Zira karşı tarafın yenilmesi durumunda rafineyi patlatacaklarına dair bazı duyumlar da almıştır. Mağrib'in bir diğer önemli yanı ülkenin tam ortasında yer alması ve Yemen'in kuzey, güney ve doğu batının kesişme noktasında bulunmasıdır. Bu yüzden Mağrib kentinin işgalden kurtulmasının Yemen'in diğer bölgelerinin de işgalci Suudi koalisyon ve teröristlerin de işgalden kurtulmasına ortam hazırlaması anlamındadır. Yemen ordusu ve halk komitelerinin Mağrib'e doğru ilerlemesi yaklaşık 2 hafta önce Amerikan Başkanı Joe Biden'in bu savaşta artık Suudi koalisyona destek vermeyeceğini resmen açıkladığı bir ortamda yaşanıyor. Başka bir ifadeyle Amerikan desteğinin kesilmesiyle Riyad 2 haftadan az bir süre içinde büyük bir yenilgiye doğru gidiyor. Mevcut durumda ise görülen o ki Amerika yeni hükümeti Suudi Arabistan'ın Yemen bataklığından haysiyetle çıkmasına çalışıyor. Buna binaen son zamanlarda Biden tarafından Yemen özel temsilci olarak atanan Timothy Linkerdin, geçen salı günü Yemen Mustafi ve Firari Dışişleri Bakanı Ahmet bin Mübarek ile görüşmede de Yemen krizinin askeri çözümü olmadığını vurgulamıştır.
Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Pakistan ve Hindistan'ın Keşmir bölgesinde ateşkese varması konusunda. Pakistan ve Hindistan 20 yılın ardından Keşmir münakaşası konusunda ateşkeste mutabık kaldılar. Hindistan ve Pakistan güçleri ortak bir bildiride iki ülke askeri üst düzey yetkililerinin Keşmir bölgesi ve de diğer bölgelerde son durumu incelemenin ardından ateşkesin sağlanmasını kabul ettiler. Söz konusu bildirdi her iki taraf Keşmir bölgesi ateşkes ve varılan tüm anlaşmaların gerçekleşmesi konusunda anlaşmaya vardılar. Pakistan ve Hindistan askeri yetkilileri ayrıca iki tarafın endişelerinden olan barışın zedelenmesine ve şiddet eylemlerinin yayılmasına sebep olan konuları incelediler denildi. Her iki taraf kalıcı barışa ulaşmak için şiddetin yaşanması ve barışın zedelenmesine sebep olacak karşılıklı endişeleri bertaraf etmeyi de kabul ettiler. Hindistan'ın kuzey ve Pakistan'ın doğusunda Çin ile komşu olan Keşmir bölgesinde ateşkesin sağlanması için Hindistan ve Pakistan askeri yetkililerinin anlaşmaya varması, son 10 yıllar boyunca iki komşu ülke ilişkilerinde en gergin ve başlıca münakaşa sebebi olan konunun çözülmesinde önemli bir adım olabilir. İslamabad ve Yeni Delhi şimdiye kadar iki kez Keşmir bölgesi konusunda tam anlamıyla savaşa girdiler. Fakat bu savaşların hiçbiri Keşmir'in durumunda herhangi bir değişikliğe sebep olmadı. Birleşmiş Milletler bölge sakinlerinin durumunu belirlemek için Keşmir'de referandum konusundaki bildirisine rağmen Yeni Delhi hükümeti defalarca referandumun düzenlenmesine muhalefet ederek bölgesel ve uluslararası kurumlar ve diğer ülkelerin bu konuda görüş bildirmelerini içişlerine müdahale şeklinde kabul ederek kınamıştır. Hindistan hükümeti Ağustos 2019'da Keşmir özerklerini iptal ederek bölgede yaşayan Müslümanların haklarının çiğnenme sürecinde bir dönüm noktası yaşanmasına sebep oldu ve bu konu başta Pakistan olmak üzere birçok ülkenin tepkisiyle karşılaştı. Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Keşmir'e özel statü getiren 370. maddesiyle özerklerini tanıyan 35. maddenin A bendini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı. İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. Keşmir bölgesinin özerkliğinin Yeni Delhi hükümeti tarafından iptalinden sonra geçen iki yılda Hindistan ve Pakistan üst düzey yetkilileri ateşkesin sağlanması ve bağlı kararların sürdürülmesi üzerine vardıkları anlaşma, onların ikili ilişkilerde artan gerginliği azaltmak bağlamında azimli olduklarını göstergesidir. Bu arada geçen yıl Yeni Delhi ordusu tarafından füze savunma sisteminin Pakistan ordusuna karşı Keşmir bölge hattında konuşlandırılması ile eş zamanlı olarak Pakistan ve bölgedeki askeri güçlerini kuvvetlendirdi. Tabii ki bu konu Pakistan ve Hindistan halkının endişelerini daha da yoğunlaştırdı. Zira her an iki tarafın tekrar silahlı çatışma yaşamaları ihtimali yaşanıyordu. Yeni Delhi ve İslamabad askeri üst düzey komutanları ve yetkililerinin Keşmir hattında ateşkesi sağlanarak gerginliği önlemek için güven oluşturma çabaları her iki ülkede umutların filizlenmesine sebep oldu. Zira Yeni Delhi ve İslamabad bu anlaşmayı temel alarak iki komşu ülkenin barış ve dayanışma içinde yaşamaya dönmesi ve ilişkilerin normalleştirilmesi için siyasi görüşmelerin başlama doğrultusunda yararlanabilirler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Lakin nahnu la natawakka an tabanna bakiyyin.
İran şey terörizmle ve hoşum очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Amerika yönetiminin Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Khashoggi cinayetinde Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eli bulunduğu yönündeki raporunu kabul edilemez niteledi değerli dinleyicilerimiz. Amerika Milli İstihbar Ajansı NSA, Cuma günü yayımladığı raporunda Amerika istihbaratı yaptığı araştırmalarda Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Khashoggi'nin İstanbul'da doğranarak feci bir şekilde infaz edilmesinde eli bulunduğunu doğruladığını belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise bir açıklama yaparak söz konusu raporu hakaret içeren yanlış rapor niteladı değerli dinleyiciler. Şimdi bunca süre Cemal Khashoggi cinayetinin üzerinden geçtikten sonra Amerika şimdi niye bu raporu gündeme taşımakta ve Suudi Arabistan'ın buna karşı olan tepkisi ve daha başka olan gündeme gelen detayları bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilere saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Demin ifade ettiğim üzere CIA'nin raporuna göre Muhammed Bin Selman bizzat Kaşıkçı cinayeti için talimat verdiği belirtilirken bu konuda herhangi bir kanıt gösterilmedi Abbas hocam. Şimdi bu raporu siz nasıl değerlendirirsiniz? Biden yönetimi acaba şimdi Suudi Arabistan'la kendi müttefikliğini bozmak mı istiyor?
Şöyle ki bu cinayetin artık kesinlikle Veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından işletildiğini ve onun arkasında bu cinayetin arkasında olduğu kesin kanıtlandı. Türkiye'de de biliyorsunuz Türkiye'de de bu işi takip eden savcılar bu konuda bir kanaate vardılar ve o konuda biliyorsunuz ki o zamanki büyük başkonsolosu da kaçtı Türkiye'den. Ondan sonra yani bu kesinleşmiş çünkü o zamanlar bunun ses kayıtları falan var Türkiye'de savcılarından. Lakin de bu belli yani Muhammed Bin Selman'ın emriyle öldürüldüğü belli. Ama önemli olan Amerika neden şimdi bu dönemde böyle bir rapor yayınlıyor? O tarihlerde veya Trump'ın olduğu dönemde bu belliydi. Şimdi biliyorsunuz demokratların genel olarak dünyada her zaman iktidara geldiklerinde bir pencereden de bir insan hakları, şahit özgürlükleri, ifade özgürlüğü gibi pencerelerden de dünyaya bakanlar ve böyle bir imajları söz konusudur. Hem Amerikan iç kamuoyunda hem dünyadaki kamuoyunda. Bu nedenle de bu kadar aleni bir şekilde işlenmiş bir cinayet hem de yani Suudi Arabistan'ın yönetiminin başındaki insan tarafından bu da bir Amerika'nın üstünde o tarihlerde Trump döneminde bu cinayet işlendiğinde sertifikat olması Amerika için de bir kara lekeydi. Bunun nihayetinde Amerika'daki sorgulanması, o özgür basın tarafından oradaki demokrat yazarlar tarafından dile getirilmesi bu biraz da Amerika artık günah çıkartmaya çalışıyor. Nihayetinde burada bir sebebi budur. İkincisi Muhammed Bin Selman şu anda nihayetinde ne derler iktidarın başında ve baba Selman Bin Abdülaziz muhtemelen akli melekelerde yerinde değil ve artık yani iktidarı sürdürebilecek bir konumda değil. Öte yandan Amerika'nın daha önce Naif Bin Abdülaziz'i hazırlanmıştı. Yani öyle söyleniyordu iktidara gelmesi için. Muhammed Bin Selman onları tasfiye etti. Şimdi mesele bu biraz da buradan kaynaklanıyor. Böyle baskı altında tutarak daha da bundan sonra Amerika Suudi Arabistan'ın istediğini yaptırabilecektir. Veya orada bir gelecekte başka birisini iktidara getirdiğinde mutlaka zemin hazırlamış olabilir. Amerika'nın nihayetinde bizim Türkiye'de bir atasözü var. Bizans'ta oyun bitmez, Amerika'da da oyun bitmez. Bu da illa yok Amerika çok demokrat oldu. Açıkçası hakikaten insan hakları falan savunuyor değil de Amerika'nın perde arkasında nasıl bir düşüncesi vardır böyle yorumlamak gerekiyor. Dediğim gibi gelecekte bunu da anlaşılacak ki bu gerçekten Muhammed Bin Selman'ı sıkıştırmaya göre yönelik miydi? Yoksa diğer Amerika'daki kamuoyunu etkilemek veya dünyadaki başka yerlerde Avrupa Birliği'de Avrupa'da bunun bir karını katmak bir sürü hedef gitmiş olabilir Amerika bu hedefinde. Bu
doğru. Planında. Peki şimdi Suudi Arabistan'da insan haklarının ihlal edilmesi konusundan hareketle sizce Amerika'da yeni yönetim sırf bu nedenden dolayı Suudi Arabistan ile olan ilişkilerini bozabilir mi? Veya Suudi Arabistan'ı kolay kolay silebilir mi acaba?
O çok zor. Ta biliyorsunuz 1945'lerde Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz Bin Suud ile Amerikan'ın zamanki başkan Roosevelt tarafından imzalanan bir anlaşma vardır. O günümüze dek her şey diyelim ki 73'te galiba petrol ambargosu veya dönem dönem bazen bir duraksamışsa da devam ediyor. Günümüze devam etmektedir. Suudi Arabistan Amerika'nın en büyük müttefiklerinden birisidir. Hem Amerika'nın orada üsleri var, askeri üsleri var. Hem Amerika'nın dünyada en büyük petrol şirketten biri Aramco Suudi Arabistan'dadır. Kaldıkça Suudi Arabistan köfezdeki birçok ülkenin ağa babası gibidir. Yani nihayetinde Suudi Arabistan'ın okey olmadan Birleşik Arap Emirlikleri hatta kim ne dersin Katar, Bahreyn, Ürdün yani bugün dünyada belki İslam ülkelerinde 40-50 tanesi sürekli hatta Afrika'da birçok ülke Somali, Sudan, Çad bunların hepsi Suudi Arabistan'dan beslenen Suudi Arabistan'ın petrodolarlarından beslenen yönetimlerdirler. Birleşik Milletler'de birçok İslam ülkesi Suudi Arabistan'dan gelen işarete göre oy kullanırlar. Bu nedenle de bunu düşündüğümüzde Suudi Arabistan öyle Amerika tarafına silinip atılacak tarafı bir tarafı değil. Yalnız Suudi Arabistan'da Mehmet Bin Salman'ın hataları hakikaten bina açtı. Özellikle Yemen Savaşı'nın sürdürülmesi ve Yemen'de hem bu kadar yıldan sonra hiçbir başarı elde etmemesi, kaldı ki oradaki Ensarullah tarafından yenilgiye uğratılması, oradaki gemilerinin batırılması, Aramco petrol şirketlerine saldırılan füzelerde yetersiz kalması, azıcası bunlar ve insan hakları ihlalleri ve bir de Suudi Arabistan'da nihayetinde bir prensler iktidarı var. Bunlar hepsi ülke kurucusu Salman Abdülaziz Bin Suud'un çocuklardır. Yani onun 40-50 tane oğlundan sonradan olan torunlar meydana gelmişler. Ve sayıları 3000-5000 bir sürü şey söyleniyor. Bunların hepsinin hakimde bir tevafukla iktidardan pay almaktadırlar. Kimisi bakan, kimisi müsteşar, kimisi ne bileyim rektör, kimisi vali. Yani yönetimi paylaşmışlar. Şimdi Mehmet Bin Salman özellikle şey geldikten sonra yani bir gece yarısı darbesiyle yeni uygulamalar getirince orada bir meşveret şurası var. Hem onun tepkisini çekti hem de oradaki diğer senelerden beri makam bekleyen birçok prensi tepkisine sebep oldu. Bu da oradaki dengeleri alt üst edecek. Amerika asla Suudi Arabistan'da bir istikrarsızlığa izin verecek konumda değil. Bu dediğim meseleler de biraz Suudi Arabistan'da içten içe bir o sarayın karanlık koridorlarında suikastler, yalamalar falan meydana gelince biraz açıkçası bundan rahatsız oldu Amerika. Muhtemelen de şimdi alternatifi vardır. Yani bir şekilde istediği zaman Mehmet Bin Salman'ı bertaraf edip oradaki başka bir onun amcasının olduğunu ya da işte Abdülaziz'in soyundan gelen birisi tahta getirecektir. Bunlar da onun için zemin hazırlama olabilir diye. Buna Mehmet ne kadar direnebilir? Bence şansı yoktur. Yani çok eğer direnirse de açıkçası çok kanlı biter bir şey olur, hesaplaşma olur. Muhtemelen ona da münasip bir şekilde genelde böyledir. Ya sen çekil, istediğin mallığı, mülkünü alıp götürürsün, Amerika'da ya da bir yerde hayatını sürdürürsün. Tamam da fazla karışma, biz başkasını getirdik. Çünkü onların böyle Amerika'nın istediklerine karşı koyacak ne konumları ne güçleri yok böyle bir şey. Ondan da böyle bekliyorum ben yani. Bugün olmaz, yarın olur, bir sene sonra olur ama böyle bir şey olabilecek gibi geliyor bana.
Doğru. Hocam görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Abbas Karaaş hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ifşaata tepki konusu etrafında analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Sağlık Bakanı Said Nemikyan'ın önümüzdeki ilkbaharda İran'ın koronavirüs aşısını üreten ve ihraç eden ülkelerden biri olacağını vurgulaması, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'le telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye milleti ve devletine verdiği destekten ötürü teşekkür etmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Batı'nın Mağrib'in kurtarması sırasında sivillerin hedef alındığı yönündeki iddialarını reddeden Mağrib şeyhleri, Mağrib'in Amerika ve İngilizlerin Yemen'e yönelik planlarının kaynağı olarak kalmaması gerektiğini belirttiler.
Mağrib vilayetinin aşiret büyükleri, ilin işgalcilerinin pençesinden kurtulması için orduya ve halk komitelerine desteklerini açıklarken, Batılıların iddiaların aksine bu hareketin hedefinin yabancı işgalciler olduğu, Mağrib sakinleri olmadığını ifade ettiler. El Mesire Haber sitesinin bildirdiğine göre Yemen'in Cehm kabilesinin şeyhlerinden biri olan Naci el-Mısri, Yemen halkı liderleriyle birlikte saldırganlar ne kadar bağırırsa bağırsın Mağrib'i özgürleştirmeye kararlıdır diye belirtti. Naci el-Mısri, diğer ülkelerden terörist getiren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve saldırgan koalisyonun paralı askerleri, Mağrib'in evlatları tarafından özgürleştirme operasyonunu bir saldırı olarak görüyor ve bu garip bir şeydir dedi. Mağrib'in El-Ced Anş aşiretinin şeyhlerinden Şeyh Said Salame de şunları söyledi. Saldırgan koalisyon 6 yıldır Mağrib'i işgal etmiş durumda ve oradaki insanlara karşı en iğrenç suçları işliyor. Lakin bu durumu kınayan bir ses dahi duymuyoruz. Şeyh Said Salame, Mağrib'in evlatları olarak ordunun ve halk komitelerinin bu ildeki operasyonlarını destekliyoruz ve kimse bizi durduramaz diye kaydetti. Yemen ordusu ve halk komitelerinin San'a vilayetinin doğusunda bulunan Mağrib vilayetini kurtarmak için bir operasyon başlatmasının üzerinden neredeyse bir ay geçti. Bu süre zarfında kuzeyden ve batıdan ilin merkezine doğru önemli ilerlemeler kaydedildi.
Risalet gazetesinde İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin İran yönetiminin Ermenistan gelişmelerini titizlikle takip ettiğini vurgulaması, Amerika'nın Suriye'ye saldırısına tepkilerin devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Riyad rejiminin Tel Aviv ile normalleşme sürecini hızlandırdığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Korsan İsrail medyası, Suud rejiminin Amerika'da Biden başkan olunca Tel Aviv ile normalleşme sürecini hızlandırdığını duyurdu. Korsan İsrail'in yerel televizyon kanallarından birinin muhabiri olan Roy Kiss, konu hakkında yayımladığı raporunda son günlerde Riyad ve Tel Aviv yetkilileri arasında temasların arttığını belirtti. Kiss, söz konusu temaslarda Suud rejiminin Amerika'da Joe Biden'in başkan seçilmesi ve Beyaz Saray'ın politikalarının değişmesinden duyduğu kaygı ele alındığını kaydetti. Raporda Suud rejiminin Biden'in politikaları ile ilgili kaygısını Siyonist İsrail rejimi ile paylaşmasının sebebi, Siyonistlerin Amerika'nın yeni yönetimine karşı Riyad'a yardımcı olmaları beklentileri şeklinde ifade edildi.
Hemşeri gazetesinde İran'ın koronavirüse karşı aşı ithalatını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İran Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammed Rıza Şanesaz, yıl sonuna kadar 4 milyon doz koronavirüs aşısı ithal edileceğini açıkladı. İsfahan Eyaleti'nin koronavirüs salgını ile mücadele merkezinin oturumunda konuşan Bakan Yardımcısı Şanesaz, İran İslam Cumhuriyeti'nin COVID-19 hastalığı ile mücadelede gerekli olan ilaçları karşılamakta en kısa sürede kendini yeter hale geldiğini belirtti. Geçen sene salgının başında bu konuda sıkıntı yaşadıklarını belirten Şanesaz, 3 ay içinde bu ilaçları içeride üreterek bu sıkıntıyı giderdiklerini kaydetti. Koronavirüs aşısı hakkında da açıklama yapan Şanesaz, yıl sonuna kadar 4 milyon doz koronavirüs aşısı ithal edileceğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasında Hazar Denizi'nin petrol sahaları ile ilgili protokol anlaşması,
Ermenistan'da ordunun Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağırması üzerine yaşanan sıcak gelişmeler,
Gürcistan'da Iraklı Garibashvili'nin başbakan olarak atanması,
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Cebbarov'un Rusya ziyareti
ve Amerika'nın Özbekistan'da özgür medyaya mali destek planı,
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkmenistan, Hazar Denizi'nde bir petrol sahasında nasıl yararlanacaklarını içeren bir işbirliği protokolü imzaladı. Hazar Denizi'nde Dostluk adı ile bilinen ortak petrol ve doğalgaz sahasında arama ve çıkarma çalışmasını içeren söz konusu protokolün belgesi Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nde onaylandı.
Hazar Denizi'nde yer alan Dostluk adlı petrol ve doğalgaz sahası bundan yaklaşık 30 yıl önce Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından Kepez adı ile adlandırılmıştı. Şimdi iki tarafın arasında var olan anlaşmaya göre bu sahanın %70 kadarı Türkmenistan'a ve %30'u da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait oluyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan, Azeri, Çırak ve Güneşli petrol sahalarından yararlanma konusunda birbiriyle anlaşamıyor. Türkmenistan bu sahaları sırasıyla Tertip, Türkmenbaşı, Serdar ve Osman olarak adlandırmıştır. İki taraf arasında bu anlaşmazlık 2002 yılında Türkmenistan'ın Bakü Büyükelçiliğini birkaç yıl kapatmasına yol açmıştı. Şimdi ise görünen o ki Dostluk adlı petrol ve doğalgaz sahasının %70 ve %30 olmak üzere Türkmenistan lehine paylaşılmasının ardından iki taraf arasındaki ihtilaflar bir nebze olsun çözüme kavuşmuş bulunuyor. Hazar Denizi'nde Bakü ile Aşgabat arasındaki mesafe yaklaşık 300 kilometre kadardır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu denizdeki esas petrol sahaları Bakü'den 140 kilometre ve Aşgabat'tan 160 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Geçen hafta Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın muhaliflerinden tırmanan itirazlarının ardından 25 Şubat Perşembe günü Paşinyan taraftarları başkent Yerevan'da sokaklara dökülerek başbakandan yana sloganlar atmaya başladı. Başbakan Paşinyan taraftarlarından düzenlediği yürüyüşe katıldı. Haber kanalları Paşinyan'ın başkent Yerevan'ın Özgürlük Meydanı'nda görüntülerini yayımladı. Aslında bu yürüyüş Ermenistan ordusunun bazı üst düzey komutanlarının Paşinyan'ı istifaya çağırmasına tepki olarak düzenlendi.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan bir bildiri yayımlayarak Başbakan Paşinyan ve kabinesini istifaya çağırdı. Ermeni komutan Gasparyan 25 Şubat Perşembe günü yardımcısının görevden alınmasına gösterdiği tepkide Başbakan Paşinyan ve kabinesinin istifa meselesini gündeme getirdi. Gasparyan bildirde şu ifadeleri kullandı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri görevlerini onurla yerine getirdi ve halkla omuz omuza düşmanla mücadele etti. Ancak yetkililerin etkisiz yönetimi ve dış politika alanında ciddi hataları Ermenistan'ı çökme eşiğine getirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın yayımladığı bildiriyi ülkesinde darbe hazırlığı olarak niteledi. Ancak bu süreçte dikkat çeken önemli nokta Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin hemen ve acilen Nikol Paşinyan yönetimine destek vermesiydi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan karşıtları onu ve hükümetini Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile Karabağ üzerine savaşta yenilgisinden sorumlu tutuyor ve Karabağ Barış Anlaşması'ndan çekilmesini istiyor. Yerevan yönetimi karşıtlarının bu tutumu muhaliflerin Paşinyan yönetimine sırf itiraz etmekle yetinmek istemediklerini ve onu görevden azletmek ve Rusya'nın ara buluculuğu ile Azerbaycan Cumhuriyeti ile imzaladığı 10 maddelik barış anlaşmasını feshetmek istediklerini gösteriyor. Bu arada gözlemciler Ermenistan'da son haftalarda ve aylarda tırmanan itirazların perde arkasında ecnebi odakların yer aldığını dile getiriyor.
Geçen hafta Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Iraklı Garabişvili'yi yeni başbakan olarak atadı. Gürcistan'da iktidar Gürcistan Rüyası Partisi bu ülkenin Milli Meclisi'nde çoğunluğu kendi elinde bulunduruyor. Buna göre Gürcistan parlamentosu hiçbir zorlukla karşılaşmadan Garabişvili'nin başbakanlığına onay verdi. Garabişvili ikinci kez Gürcistan'da bu koltuğa oturuyor. Garabişvili ilk kez 2013 ila 2015 yılları arasında bu görevi yürütmüştü. Garabişvili bundan önce de Gürcistan Savunma Bakanıydı.
Gürcistan'da Garabişvili'nin yeni başbakan olarak atanmasının sebebi önceki başbakanı Georgia Gaharyan'ın görevinden istifa etmesiydi. Gaharyan geçen hafta Muhalefet Partisi Milli Birlik Hareketi lideri Nika Melia'nın gözaltına alınmasına karşı çıktıktan sonra görevinden istifa etmişti.
Gürcistan'da Bednizya Ivanişvili liderliğindeki Gürcistan Rüyası Partisi son yıllarda iktidarın başına geçmesinden sonra Iraklı Garabişvili bu ülkede yeni kabine kurmakla görevlendirilen 6. başbakan oluyor. Gürcü uzmanlar iktidar Gürcistan Rüyası Partisi iç arında huzuru sağlamak ve muhaliflerin itirazlarına son vermek için hemen başbakanı değiştirdiklerini ve böylece iç sorunları başbakanı değiştirerek telafi ettiklerini belirtiyor. Thank you.
Geçen hafta Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sedir Jeparov bu ülkenin önceki cumhurbaşkanları gibi ilk yurt dışı resmi ziyaretini Rusya'ya yaptı. Kırgız lider Jeparov Rusya'da Başkan Vladimir Putin'le bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bu ilişkileri gelişme ufkunu ve iki ülke arasında daha etkili tahammül yollarını görüştü. Bundan önce Kırgızistan Cumhurbaşkanı Jeparov bir açıklama yaparak Rusya, ülkesinin stratejik ortağı ve Kırgızistan'da Rusça ülkenin resmi dili olduğunu ve böylece devam edeceğini de belirtmiştir.
Kırgızistan'da son cumhurbaşkanlığı seçimleri geçen 10 Ocak tarihinde düzenlendi. Bu seçimlerde halkın katılım oranı düşük olmasına karşın Sedir Jeparov oyların %80 kadarını kazanarak yeni cumhurbaşkanı seçildi. Kırgızistan, batılı sultacı devletler Orta Asya bölgesinde nüfusunu arttırmak ve daimi varlık sergilemek için hedef tahtalarında bulunan bölge ülkelerinden biridir. Jeparov'un Moskova ziyaretinden önce ise Kırgızistan'ın sınır bölgelerinde yaşayan Kırgız vatandaşlar, başta Tacikistan olmak üzere komşuları ile sınır anlaşmazlıklarını halletmelisini istemişti. Kırgız vatandaşlar hatta bazı komşu ülkelerin Kırgızistan'a karşı yayılmacı emellerin peşinde olduklarını iddia etti.
Bu bağlamda Orta Asya meselelerinin Tacik uzmanlarından Hürremov şöyle diyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sedir Jeparov'un ülkesinde mali fesat, yolsuzluk, rüşvet gibi durumların kökünü kurutmak ve yetkililerin ailevi ilişkilerin çerçevesinde ülkeyi yönetmelerinden son vermek ve Kırgızistan'ı içinde bulunduğu iktisadi krizden çıkarmak gibi projeleri zaman alan projeler olduğundan bu şartlarda Jeparov için Tacikistan ile sınır anlaşmazlığını hızlı bir şekilde çözmek hiç de kolay olmayacaktır.
Geçen hafta Amerika yönetimi medeni toplumun kapasitelerini geliştirme bahanesiyle Özbekistan'da bağımsız medya organlarına mali destek vermeyi gündemine aldığını açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Orta Asya bölgesindeki aktif müteahhitlere Özbekistan'da yerel bağımsız medya organlarını takviye etme doğrultusunda faaliyet yürütmelerini önerdi. Amerika yönetiminin Washington'un güdümünde hareket eden müteahhitlere karşılıksız yardım tutarı 10 ila 50 bin dolar olarak açıklandı.
Amerika'nın Özbekistan'da bağımsız medya organlarına mali yardım açıklaması, Washington yönetimi Orta Asya bölgesinde konumunu ve nüfuzunu kaybetmeye başladığı bir sırada gündeme geliyor. Buna göre Washington yönetimi bölgede konumunu korumak için yeni bir savaş başlattığı anlaşılıyor. Ancak uzmanlar Amerika'nın bu planını gayrimeşru ve illegal olarak telakki ediyorlar. Buna karşın görünen o ki Amerika, Orta Asya bölgesinde eski konumuna kavuşmak için her şeyi mübah görüyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Thank you.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin bu bölümde oynamanın çocukların cismi ve ruhi sağlıkları üzerindeki tesirini ele almak istiyoruz.
Bir gün Allah Resulü namaz kılmak üzere camiye geldi ve aziz torunu Hasan da kucağındaydı. Allah Resulü torununu yanında oturttu ve cemaat namazı kıldırmak üzere imam konumuna geçti. Allah Resulü secdeye gittiğinde secde uzadı. Namaz sona erince cemaat Allah Resulü'nden sordu. Ya Resulullah, bu secdeyi şimdiye kadar hiç olmadığı kadar uzattınız. Acaba vahiy mi nazil oldu? Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayır, vahiy nazil olmadı ama evladım oynamak üzere sırtıma bindi. Ben de kendisi ininceye dek acele etmek istemedim.
Evet değerli dostlar, bu güzel rivayeti dinledikten sonra sohbetimizin 9. bölümüne başlıyor ve çocukların oynamasının talim ve terbiyeleri üzerindeki tesirlerini irdelemek istiyoruz.
Çocukların en doğal gereksinimlerinden biri oyun oynamaktır. Çocuk sağlıklı büyümek ve yeteneklerini geliştirmek için oyun oynamaya ihtiyacı var. Günümüzde sosyologlar da çocukların sosyal açıdan gelişmeleri için oyun oynamalarını kaçınılmaz bir zaruret şeklinde tanımlıyor. Psikologlar ise oyun oynamayı insanlar için çok yararlı bir faaliyet olarak görüyor. Psikologlar çocukların oyun aracılığıyla elde ettikleri bilgilerin sadece şimdiki yaşamlarında değil, daha ileriki yaşamlarında da gerekli olduğunu belirtiyor. Gerçekte oyunlar çocukları gelecek için hazırlayan bir süreçtir. İslam dini de çocukların özellikle çocukluk çağının ilk yıllarında yani ilk 7 yılda oyun oynamalarına büyük önem veriyor. İmam Sadık Aleyhisselam çocukların oyun oynamalarının önemine şöyle açıklık getiriyor. Bırakın çocuğunuz 7 yaşına kadar oyun oynasın. Ondan sonra onun talim ve terbiyesine başlar.
İnsanlar ister küçük ister büyük, hatta enbiya ve evliyalar çocukluk çağında oyun oynamaya eğilimli olmuş ve çeşitli oyunları oynamıştır. Allah Resulü bazen evlatları arasında güreş veya koşu gibi müsabakalar düzenlerdi. Kameri 7. yüzyılın büyük edebiyatçısı ve tarih yazarı İbni Ebil Hadid şöyle anlatıyor. Hasan, İmam Ali Aleyhisselam'ın en büyük oğlu, büyük bir insan, cömert ve sabırlı bir insandı. Ve Resulullah onu çok severdi. Bir gün Allah Resulü Hasan ve Hüseyin arasında koşu yarışı düzenledi. Hasan kardeşi Hüseyin'i geride bıraktı. Resulullah onu sağ dizine ve Hüseyin'i de sol dizine oturttu. İslam peygamberinin bu davranışından anlaşıldığı üzere o hazret bizzat bu yarışı gözetlemiş ve yarışı kazanan Hasan'ı takdir ederken kaybeden tarafı da çabasından ötürü takdir etmiştir.
Oynamak birkaç açıdan çocukların yetiştirilmesinde etkilidir. Oyun oynamak çocuğun en doğal ve en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu yüzden çocuğun bu temel ihtiyacını göz ardı etmenin ruhi ve psikolojik açıdan ciddi zararları söz konusudur. Çocuk adeta enerji deposudur ve bu enerjiyi bir nevi harcaması gerekir. Bu enerjiyi en iyi harcama yolu ise hareketli oyunlar oynamaktır. Bu enerji tüketilmediği takdirde çocuklarda türlü cismi ve ruhi hastalıklara da yol açar. İmam Kazım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Çocukluk çağında oynamalı ve hareketli olmalı ki yetişkinlikte de sabırlı insanlar olsun. Gerçekte insan çocukluk çağında her türlü agresif ruhunu korkularını ve kuşkularını çeşitli oyunlarla tatmin etmeli ki yetişkinlikte de dengeli, sakin ve sabırlı biri olsun.
Oyun oynamanın çocuk üzerindeki bir başka etkisi ise çok yönlü ve uyumlu büyümesidir. Oyunlar çeşit çeşittir ve çocuklar her yaşta yaşına uygun oyunları seçer ve oynamaya başlar ve böylece her bir oyunda kişiliğinin ve karakterinin bir boyutunu geliştirir. Çocukların oyunları ayrıca onların akıl ve zekalarının gelişmesinde de hayati rol ifa eder. Bundan başka oyun oynamak, çocukların çevrelerini tanıma ve keşfetmelerinde de etkilidir. Oyun oynamak, çocukların sosyal evriminde etkilidir. Çocuklar oyun oynarken kurallara uymayı, yasalara saygı göstermeyi, eleştiriye açık olmayı, grup çalışması ve diğer sosyal davranışları da öğrenir.
Oyunlar çocuklara kendilerini tanımalarına yardımcı olduğu gibi başkalarına da çocukları tanımalarına yardımcı olur. Çocuklar oyun sırasında her türlü zayıf veya güçlü yönlerini, korku ve kaygılarını, bakış ve anlayışlarını, zevk ve nefretlerini ve genel olarak kişiliklerini ortaya koyar ve birçok durumda başkalarının da bu özelliklerini keşfeder. Ebeveyn de çocukların oynadığı oyunlara gözetleyerek bir yandan çocuklarının nasıl düşündüğünü keşfederken diğer yandan daha uygun talim ve terbiye yöntemlerini de seçerek çocuklarının zayıf yönlerini takviye edebilir.
Çocukların oyun oynamasının bir başka yararı eğitimleriyle ilgilidir. Çocuk oyun sırasında birçok şeyi öğrenir, kelime hazinesi gelişir, renkleri ve çeşitli eşyaları tanımaya başlar. Gerçekte çocuk yaşamının ilk 7 yılında her şeyi oyun oynayarak öğrenir. Örneğin İmam Sadık Aleyhisselam çocukluk çağında başka çocuklarla bir araya geldiğinde hoca olur ve çocuklarda talebesi olurdu. İmam çocuklardan örneğin bir meyvenin adını sorar ve onlara bu meyvenin bir ağaçta veya yerde yetiştiğini, rengi veya tadı nasıl olduğunu veya hangi yörede yetiştiğini anlatırdı. Bundan sonra kim o meyvenin adını söylerse hoca olur ve imam bu kez talebelerin arasında otururdu. Bazen kim hata yaparsa oyun dışı kalırdı. İmam Sadık Aleyhisselam böylece bir oyun oynayarak çocukların bilgisini, dikkatini ve konsantrasyonunu geliştirirdi.
Günümüzde çocukların oyun anlayışında büyük bir değişiklik yaşandığı gözleniyor. Bugün çocuklar artık sanal dünyada ve bilgisayarlarla oyun oynuyor ve doğal ve gerçek ve genel olarak doğada ve doğal nesnelerle oynamaktan mahrum kaldıkları anlaşılıyor. Kuşkusuz doğanın, eteğinde yetişen ve büyüyen bir insan ruhi ve cismi açıdan daha sağlıklıdır ve talim ve terbiye bakımından da özellikle yaratılış gayreleri hakkında da daha fazla düşünme fırsatından yararlanabilir. Bir gün Allah Resulü sokakta, toprakta oynayan çocuklara rastlar. Sahabeden biri çocukları bu işten men eder. Ancak Allah Resulü hemen müdahale eder ve şöyle buyuruyor. Onları rahat bırak. Çünkü toprak çocukların yetiştiği bahçe gibidir.
Çocuklarla oyun oynarken önemli noktaları göz önünde bulundurmak gerekir. Bazen ebeveyn veya öğretmenlerin de çocukların oyunlarına katılmaları ve onlarla birlikte oynamaları icap eder. Bu yöntemle çocuklara saygı göstermekle beraber onlara yeni oyunları, yeni oynama yöntemleri, bazı ahlaki özellikleri ve kurallara uymak gibi konuları öğretmek mümkün. Burada bir başka önemli nokta, ebeveynin veya öğretmenlerin çocuklarla oynarken kendilerini bir çocuk seviyesine indirmeleridir. Nitekim çocuklara oyunlarında eşlik ederken onlara birçok şey öğretebiliriz. Bu yöntem, masum imamların ve ehl-i beyt fertlerinin siyerinde sık sık göze çarpıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yanında bir çocuk olan insan onun gibi çocuklaşmalıdır. Öte yandan çocukları sevmedikleri oyunları oynamaya zorlamamak veya onlara belli bir oyunu dayatmamak gerekir. Çocukları bir oyuna teşvik etmek veya men etmenin en iyi yöntemi onları ikna etmektir.
Günümüzde bilgisayar teknolojisi toplumda geniş çapta yayılan bir teknolojidir. Bu teknoloji çocukların yaşamı ve özellikle oynadıkları oyunların üzerinde de birçok etkisi olmuştur. Öte yandan bilgisayarın insanların yaşamındaki rolü her geçen gün daha da arttığından bu teknolojinin çocukların gelişmesini nasıl etkilediğini bilmek büyük önem arz ediyor. Bugün bilgisayar oyunlarının çocukların hemen hemen tüm boş zamanlarını dolduruyor. Bu tür oyunlar bir yandan eğitim açısından veya iletişim hizmetleri bakımından olumlu tesirleri bulunurken öbür yandan olumsuz tesirleri de oluyor.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dininde en önemli ahlak ilkelerinden biri ebeveyne saygı göstermektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim tevhidden sonra hemen bu iki değerli varlığa ihsanda bulunmayı gündeme getirir. Ebeveyne ihsanda bulunmak o kadar önemlidir ki hatta onların müşriklerden olması insanlara ihsanda bulunmaya mani oluşturmaz. Gerçi onların şirke dayalı düşüncelerini benimsememek gerekir. Lakin onlara kesinlikle saygısızlık edilmemesi emredilmiştir. Hatta onlara teşekkür etmek ilahi şükranla eşdeğer tutulmuştur. Kur'an-ı Kerim ayetleri ebeveyne iyiliğin önemi için en iyi şahitlerdir. Nitekim İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde şöyle buyrulur. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et, diyerek dua et. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurur. Ey Cabir, bizi izleyenler ancak ebeveynine iyilik etmekle tanınabilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşam Anahtarları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.